Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben Okurum başlıyor. Masum masum bakan gözlerinde kararlı bir ifade vardı. Bizler, şimdiye kadar üçüncü sınıf diye adlandırılan biz burjuvalar, yalnızca başarıya dayanan bir soyluluktan yanayız. O çürümüş soylular sınıfını artık tanımıyoruz. Günümüzde hala devam eden sınıf ayrımına şiddetle karşıyız. Biz, bütün insanların özgür ve eşit haklara sahip olmasından, kimsenin bir başkasına köle olmamasından ve insanların yalnızca yasalar önünde eğilmesinden yanayız. Artık ayrıcalıklı ve her istediği şeyi yapan insanlar olmasını istiyoruz. Herkes devletin yasaları önünde eşit haklara sahip olsun istiyoruz. Bütün insanların ayrım yapılmaksızın birbiriyle rekabet etmesini ve başarılı olanın ödüllendirilmesini istiyoruz. Oysa hiç sesimizi çıkaramıyoruz ve bize köle gibi davranıyorlar. Ne söylemek istiyordum? Evet, bakınız, 4 yıl önce üniversiteler ve basın için yeni yasalar çıkarıldı. Aman ne de güzel yasalar. Yürürlükteki düzene şu ya da bu şekilde uygun düşmeyen gerçekler hiçbir zaman yazılamaz ve gençlere öğretilemez. Beni anlıyor musunuz? Gerçekler zor kullanılarak örtbas edilmektedir. Sözünü bile eden olamıyor. Peki soruyorum size, neden? Bu kokuşmuş, yıkılmaya yüz tutmuş, er geç ortadan kalkacağı herkesçe bilinen bu aptalca sistemi sürdürmek uğruna. Öyle sanıyorum ki bu alçaklığı anlamakta siz de güçlük çekiyorsunuz. Yeniliğe ve düşünsel olana karşı anlayış göstermeyen bir zorbalık, aptalca bir polis devleti gücü. Hayır, hayır, bütün bunlar bir yana şunu da söylemek istiyorum. Prusya kralı çok büyük bir haksızlık yaptı. 1813 yılında Fransızlar ülkemize girince bizleri çağırdı ve bir anayasa için söz verdi. Bizler bir araya geldik ve Almanya'yı kurtardık. Çenesini eline dayamış, onu yandan süzen Tony, bu genç delikanlının Napolyon'u kovmaya yardımı olur mu acaba diye bir an ciddi ciddi düşündü. Peki, kralın sözünü tuttuğuna inanıyor musunuz? Hayır, asla. Yeni kral güzel konuşmalar yapan, düşler kuran ve sizin gibi romantik duyguları olan biri Fräulein Tony. Şunu hiçbir zaman gözden uzak tutmamalısınız. Felsefeciler ve edebiyatçılar bir düşünceyi, bir ilkeyi ortadan kaldırınca yavaş yavaş bir kral çıkar ortaya. Ve bu kral bunu en iyi ve en güzel diye benimseyip ona göre davrandığını sanır. Krallar hep böyledir işte. Öyle sanıldığı gibi erişilmez insanlar da değildirler. Hatta çok sıradan insanlardır. Her zaman halkın gerisinde kalırlar. Ah, Almanya'nın yaşadıkları, özgürlük savaşları sırasında yiğitçe ve heyecanla savaşmış olan ve şimdilerde zavallı durumuna düşen üniversite öğrencilerinin oluşturduğu birlikten farksız. Evet, öyle, dedi Tony. Söyledikleriniz çok doğru. Ama izin verin de bir şey sorayım size. Bütün bunlardan size ne? Siz Prusyalı değilsiniz ki. Aynı şey Fräulein Buddenbrook. Dikkat ettiyseniz size aile adınızla hitap ediyorum ve bunu bilerek böyle yapıyorum. Aslında size hakkınız olan ünvanınızla matmazel diye hitap etmem gerekirdi. Bizim insanlarımız Prusya'dakilerden daha mı özgür, daha mı eşit haklara sahipler? Engellemeler, ayrımlar, soylular sınıfı orada var da burada yok mu? Soylu kişilere karşı sempati duyduğunuz belli. Bunun neden böyle olduğunu söyleyeyim mi size? Çünkü siz de bir soylusunuz. Evet, doğru. Bunun böyle olduğunu bilmiyor muydunuz? Babanız saygın bir insan. Siz de bir prensessiniz. Sizi bizden ayıran derin bir uçurum var. Biz sizin ait olduğunuz o zengin ve güçlü ailelerin arasında yer alamayız. Siz canınız istediği zaman bir dinlenme olsun diye bizlerden biriyle deniz kıyısında biraz dolaşırsınız. Ama o seçkinler ve üstün kişilerle karşılaşınca benim gibilere de kayalıklarda oturmak düşer. Sesinde bambaşka bir tuhaflık, bir heyecan vardı. Bugün konumuz Buddenbrook'lar. Romanımızın alt başlığını da söyleyelim, bir ailenin çöküşü. Alman edebiyatçı Thomas Mann'ın 1901 yılında yayımlanan ilk romanı Buddenbrook'lar. Kendi ailesinden yola çıkarak henüz 22 yaşındayken yazmaya başladığı romanda, Lübeck'te yaşayan bir tüccar ailesinin dört kuşağını anlatıyor Mann. Roman 1835 ile 1877 yılları arasını kapsıyor. Ailede iktidar el değiştiriyor, aşklar yaşanıyor, evlilikler planlanıyor, çocuklar doğuyor, hastalıklar, ölümler geliyor. Başarılar başarısızlıklara evriliyor. Burjuvazi'nin hayat tarzı üzerine yazılmış en değerli eserlerden birinden söz ediyoruz. Doğal olarak iyi bir yazarın elinden çıktığı için de Alman toplumuna, hatta insan türüne dair de çok şey anlatıyor romanımız. Evet, Thomas Mann hem Alman hem de dünya edebiyatı için çok önemli bir isim. 1929 yılında Nobel ödülünü almış, eserleri birçok dile çevrilmiş, sadece edebiyat alanında değil, siyasi olarak da yazdıkları ve konuşmalarıyla aktif rol üstlenmiş bir entelektüel. Nazi iktidarı yüzünden ülkesinden ayrı geçirmiş ömrünün 22 yılını. 1955 yılında, 80 yaşındayken Zürih'te hayata gözlerini kapadığında, ardında 12 roman, 30'un üzerinde öykü, 2 tiyatro oyunu, 30 deneme ve 12 günlük bırakmıştı. Romanlarından Budenbrooklar dışında Büyülü Dağ, Venedik'te Ölüm, Doktor Faustus, Dolandırıcı Felix Krull'un itirafları da çok ilgi gören eserler. Konumuz Budenbrooklar dedik ama siz ben okurumcular gayet iyi biliyorsunuz ki yazarlardan ayrı düşünemeyiz biz eserleri. Yani konumuz Thomas Mann'dı aslında. Konuğumuzsa gazeteci yazar Ahmet Tulgar. Ahmet, benim yazarlığı kadar okuma biçimi, okuduklarını hafızasına kaydetmedeki ustalığı ve edebiyat aşkıyla coşkusunu konuşmasına da yansıtışıyla hayran olduğum bir arkadaşım. Onunla edebiyat sohbetleri her zaman çok keyiflidir. Tatlı dilli bir ayaklı kütüphanedir o. Hele Alman edebiyatı konusunda, hele hele Thomas Mann, yine harika anlattı. Laf lafı açtı, ben kendimden geçtim, sordum da sordum, o da her zamanki coşkusuyla döktürdü. O yüzden bu bölümde şöyle yapacağız, ben pek araya girmeyeceğim, sizi sohbetimizin akışıyla baş başa bırakacağım. Tabii alıntılarımız var, onlarsız olmaz. Thomas Mann sadece romancılığı ya da öykücülüğüyle değil de siyasi fikirleriyle de etkin bir kişilik olmuş hayatı boyunca. Yazarlığından önce biraz bunu konuşalım istiyorum. Çünkü öyle bir değişim çağında yaşamış ki. Ve evet. Ne bileyim bilmiyorum, bana şöyle geliyor Ahmet. Bilmem sen ne düşünürsün. Hani bu dünyanın gelişimine biraz... çok dikkatli biri olmasına geç uyanmış. Yani bunu şöyle söyleyeyim.
Kesinlikle.
Birinci
kesinlikle.
Dünya Savaşı'nda bayağı eski düzenden yana olmuş, cumhurcu olmuş. Nazilerin bu kadar tehlikeli boyutlara gelebileceğini düşünmemiş. Amerika'ya gittiğinde bu Nazilerle ilgili her ne kadar muhalefetin, yani yurt dışındaki muhalefetin önemli bir sesi olsa da her şeye biraz geç uyanıp ama sonra da entelektüelliğinin getirdiği sorumlulukları da üstlenmiş sonuçta.
Evet.
Yani
evet.
Ben bu siyasi çizgisinden biraz yazarlığından önce, çünkü ikisinin birbiriyle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. biraz bundan söz ederek başlayalım istedim.
Tabii. Şimdi aslında Thomas Mann'ın kendisinden 4 yaş büyük bir abisi var. 1871 doğumlu Heinrich Mann, o da çok büyük bir romancı. Hatta ikisinin ilişkisini anlatan bir kitapta kendi günlüklerinden de Thomas Mann'ın görüyoruz ki hep kıskanıyor abiye. Abiyi kıskanmasının sebebi de çok rahat yazıyor olması ve böyle kapanmadan bir yandan da hayatını yaşayarak dünyaya açık biçimde romanlar yazıyor. Fakat kendisi bu kadar hızlı yazamıyor. Çok kapanması, çok yoğunlaşması gerekiyor. Ve tam da bu dünyaya açıklık aslında Heinrich Mann'ın çok çabuk politikleşmesine neden oluyor. Ve erkek kardeşinden, yani Thomas Mann'dan çok daha erken uyanıyor tehlikelere. Evet. Çok daha erken politize oluyor. Thomas Mann'ın ki aslında başında istemeye istemeye, yani sadece edebiyat yapmak istiyor ve politikadan uzak durmak istiyor. Fakat işte bu Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın savaşa girecek olmasına büyük bir destek veriyor yazılarıyla ve o yazıları okuyan birisi onun bir Alman milliyetçisi olduğuna rahatlıkla kanaat getirebilir. Halbuki aynı dönemde abi daha çok Fransa'ya yönelik, Fransa ile ilgili, Fransız kültürü ile ilgili. Almanya'da kendini kültür ülkesi olarak tarif eden bir ülke olduğu için Thomas Mann aslında biraz Alman kültürü adına, biraz da Alman kültürü adına Birinci Dünya Savaşı'nı destekliyor. Ama aynı dönemde aslında birçok Alman entelektüeli, hatta Avusturyalı entelektüeller de Birinci Dünya Savaşı'nın başlayışını, başlayacak oluşunu sevinçle karşılıyor. Thomas Mann'ın farkı savaşın gelmekte olduğunu sevinçle de olsa ilk fark eden entelektüel oluyor Birinci Dünya Savaşı'nda da. Daha sonra da dediğin gibi Nazilerin böyle büyük bir tehlike olacağını hiçbir şekilde düşünmüyor. Fakat ne zaman ki işte kitapları yasaklanıyor, büyük takibatlar başlıyor yazarlara, entelektüellere, o zaman iyice bunun farkına varıyor. Zaten ondan sonra da bir seyahat için yurt dışındayken dönmüyor artık Almanya'ya. Ondan sonrası da çok ilginç. Mesela şey, kendisine Heinrich Mann komünist olarak tarif ederken ya da işte Brecht, hepsi bunların sürgünleri, hiçbiri de Thomas Mann kadar keskinleşmiyor sonrasında.
Bir de hiç hoşlaşmıyorlar değil mi Brecht'le birbirlerinden?
Tabii. Hatta Brecht'i şey, çok pasaklı ve pis buluyor, yıkanmıyor diyor karısı Katya Mann. Çünkü o gerçek bir burjuva Katya Mann. Ve şey de yapıyor mesela, Heinrich Mann daha Almanya'dayken Nelly adında müthiş cefakar bir gece hayatı kadınıyla evleniyor. Ki bu Mann ailesi için çok büyük bir skandal olarak kabul ediliyor. Mesela onun Kaliforniya'da sürgünde eve gelip gitmesinden hiç hoşlanmıyor Katya Mann. Ve bu bayağı kadın niçin sürekli geliyor diyor ve görüşmemeyi tercih ediyor. Evet. Aslında
araya
o kadının...
Ben, kusura bakma, sen şey, keskinliğini anlatıyordun muhalefetindeki keskinliğini.
Evet, evet.
Dedikodu olarak hemen...
ben de hemen teşne oldum. Teşne oldum, hemen daha şeye kadar gidecektim. Yani alkol bağımlılığına ve ölümüne kadar gidiyordum Nelly'nin az kaldı.
Ya olsun, onu da söylemiş olalım tabii. İşin dedikodu kısmı da canım.
Evet, yani o kadar keskinleşiyor ve öyle bir uç noktaya geliyor ki Thomas Mann, savaş bittikten sonra müttefikler bombardımana devam ederken şöyle şeyler söylüyor radyodaki canlı yayınlarında, ki bu radyo yayınlarını çok uzun süre devam ettiriyor ve Almanya'nın işte teslim olmayı, sürekli Alman halkını teslim olmaya çağırıyor. Diyor ki sadece Naziler değil, bütün Alman toplumu suçludur diyor ve o yüzden bu bir kolektif suç olarak kabul edilmeli ve bütün Alman toplumu cezalandırılmalı diyor. Yani bu hiçbirinin, ne Brecht'in ne başka birinin ne hiçbir sürgündeki kişinin talebi olmuyor. Sadece ve sadece, ve zaten sonrasında çok kısa bir anekdot aslında anlatmak isterim. Sonrasında Nürnberg mahkemeleri sırasında da hatta adı bile geçiyor Thomas Mann'ın sürekli olarak, yani tanık olarak, Alman halkına karşı bir tanık olarak. Ve ne ilginç bir toplumdu ki Alman toplumu, savaştan sonra Thomas Mann'a Almanya'dan sürekli olarak, bütün işte Almanya'nın kamuoyu önderlerinden diyelim, talep geliyor ilk cumhurbaşkanı olması için,
evet,
Almanya'nın.
Çok ilginç.
Fakat,
gerçekten.
Evet, çok ilginç. Bu da yani Alman toplumunun aslında her şeye rağmen nasıl bir, entelektüellere nasıl bir saygı duyduklarını gösteriyor ki daha o zaman zaten Thomas Mann Göte'ye verilmiş işte zamanındaki Dichterfürst, Ozan Prens şeyinin Göte'den sonra ilk defa birisine yakıştırıldığı kişi. Hı hı. Ama o hiçbir zaman Almanya'ya gitmiyor. Sadece iki defa iki ayrı şehirden Göte ödülü alıyor ve Göte için gidiyor. Çünkü ömrü boyunca hep kendini Göte ile karşılaştırıyor.
Hı.
Yani politik şeyi tutumu. Evet, Göte, evet, evet, evet. Çok etkileniyor tabii. Aslında bu politik meseleye girmişken o çok kısa anekdotu konuşmak isterim
tabii,
seninle.
Tabii.
Şimdi bu Nürnberg mahkemeleri, Göte'nin biliyorsun önemli romanlarından biri de Lotte in Weimar. Hı hı. İşte Weimar'da Göte ve eski sevgilisi, ayrıldığı ama hala aşık olduğu kadın Charlotte ile buluşacaklar mı buluşmayacaklar mı? İkisinin yolu düşmüş zaten Göte Weimar'da, Charlotte'nin de yolu düşmüş oraya. Ve bu kitapta sürekli olarak Göte'nin bir yandan da roman olayının yanı sıra Göte'nin çeşitli konularda, mesela jeoloji konusunda, doğa konusunda, siyaset konusundaki görüşlerini de okuyoruz. Hı-hı. Göte sürekli bir takım monologlar sürdürüyor. Daha sonra Nürnberg mahkemeleri sırasında Amerikalı savcı şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki Göte'de diyor, daha diyor 100 yıl önce diyor, bir yüzyıldan fazla bir süre önce Alman toplumunun Nazizme, faşizme eğiliminin farkındadır diyor. Hmm. Alman toplumunda böyle bir hastalık olduğunu, hatta diyor bunu diyor söylemiştir eserlerinde diyor. Ve eserlerinden alıntılar yapıyor, sözlerinden alıntılar yapıyor Göte'nin. Ve bunlar yayınlanıyor tabii mahkemeler sürekli o dönemde. İngiltere'den bir sanat gazetecisi bir mektup yazıyor Thomas Mann'a. Diyor ki Nürnberg mahkemelerinde böyle bir konuşma yaptı savcı ve Goethe'nin bir takım sözlerini kanıt olarak gösterdi. Fakat bu sözler Goethe'nin hiçbir kitabında yok. Bu sözler sadece ve sadece Lotte in Weimar kitabınızda var sizin diyor. Bunun üzerine Thomas Mann diyor ki Goethe'nin zaten öyle sözleri yok diyor. Bunları Goethe'nin ağzına ben yerleştirdim diyor. Ama diyor Goethe diyor söyleyebilirdi de bu lafları. Goethe'ye çok uygun laflar bunlar diyor. Goethe'nin düşüncesine. Yani böylesine de büyük egosu olan bir adam. Yani sihirbaz falan diyorlar ama gerçekten yani müthiş şey denilebilir yani. Bütün edebiyatçılığındaki insaniliği dışında bütün her şeyi ertelemiş edebiyatı için böyle ilginç bir adam yani böyle bir ego, yazar egosu başka evet. Hiçbir hayatında hassasiyete yer bırakmayacak kadar neredeyse.
Gerçekten öyle. Ben de bu sihirbazı okudum işte bu şeyden önce. Bir roman formatında yazılmış bir biyografisi. Gerçekten evet, müthiş bir ego. Şimdi şeye gelelim. Sen çok seversin Thomas Mann'ı bilirim.
Evet.
Senin için nedir önemi Mann'ın ve biraz da belki burada şeyi de söylemek lazım elbette. Alman ve dünya edebiyatındaki yerinden de söz etmek gerekir herhalde.
Tabii. Şimdi iki nedenle Thomas Mann'ı çok seviyorum ve ilgimi çekiyor. Aslında tam anlamıyla ilgimi çeken tabii ki Thomas Mann üzerinden buraya ulaşmış olmama rağmen Mann ailesi benim için çok ilgimi çeken. Yani bana 20. yüzyılın entelektüel aile ama bütün böyle sosyal olayların etkileriyle sarsılan bir aile nasıl olurdu? Yani aile denilen şey aslında zaten edebiyat için çok heyecan verici bir şey başlı başına. Ve bir de böyle bir edebiyatçı ailesi olması bana iyice ilginç gelmiştir her zaman.
Sadece çok şey... iki kardeş değil çocukları da Thomas Mann'ın değil mi? Üçü
tabii,
yazarlık
tabii, tabii,
yapıyorlar.
Tabii, tabii. Evet. Tabii işte Erika, Klaus, Galoman hepsi yani çok zaten diğerleri zaten yani bu çok acımasız bir laf olarak gelebilir ama diğerleri yani başarılı olamayacakları gibi bir düşünce hakimse eğer aile içinde onlar da intihar ediyorlar, öldürüyorlar evet, kendilerini evet, zaten. Evet. Yani bunlar filan çok çarpıcı şeyler. Bununla bir yandan da yani bu sadece ve sadece demin sözünü ettin sahiden magazini de olan bir aile. Ama başlı başına neredeyse denilebilir ki Alman toplumuna dair ve dünyanın o dönemdeki haleti ruhiyesine dair yani modern dünyanın o dönemdeki haleti ruhiyesine dair her şeyi bu aileden bir yandan da görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Yani edebiyat meraklıları için, edebiyat okurları, yazarlar için müthiş bir hazine kutusu. Ama onun yanı sıra dille kurduğu ilişki ya da romanlarıyla kendi gerçekliği arasında bu kadar yoğun bir bağ kurmuş. Evet. Kendi yaşadığı çevrede rastladığı insanlar ve olaylardan romanlar üretip bu kadar evrensel bir edebiyat üretmiş olması da çok heyecan verici. Yani ilk çıktığında işte 1000 tane bile basılıp satmayan bir kitap daha sonra işte evet. Biraz fiyatını indirince hatta milyonlar satıyor ve bütün dünya dillerine çevriliyor ve daha 26 yaşında ilk romanıyla hem de ilk roman ve zorlamayla yazdığı bir roman yani yaz dediği için yayıncısı yazdığı bir romanla daha 26 yaşındayken yazıyor bu romanı ve 8 sene sonra da Nobel alıyor.
Evet, Buddenbrook'lardan
çok,
söz ediyorum.
Çok önemli, evet çok önemli bir yazar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Bir yandan kısa bir süre önce bir şey daha öğrendim Thomas Mann'la ilgili de bu çok hoşuma gitti. Robert Musil işte bu niteliksiz adama taktığı için tamamıyla ekonomik olarak çok kötü. İşte bir takım yardımlarla yaşıyor. Sürgünde de sürgün öncesinde de ve en büyük şeyi de Robert Musil'in kendisine rakip olarak gördüğü kişi de Thomas Mann. Ve orada burada sadece Thomas Mann aleyhine yazmakla kalmıyor. Thomas Mann'la dalga geçen yazılar da yazıyor. Ona rağmen Thomas Mann bütün bu yazılara rağmen diyor ki benim için ne derse desin Robert Musil gibi bir yazarın yazması dünya edebiyatı için ve Almanca edebiyatı için çok önemlidir diyor. Ve Robert Musil ile Yardım Derneği kurup kendi arasında ömrünün sonuna kadar Robert Musil, ölene kadar Robert Musil'i finanse ediyor.
Vay canına.
Bu da çok heyecan verici bir taraf olarak göründü bana, gözüme.
Ama zaten Ahmet, bu hani biraz önce de söyledin, böyle çok serin kanlı bir adam değil mi? Yani
çok.
Böyle hedefe yönelik serin kanlı, duygularını neredeyse karıştırmamaya çalışan.
Kesinlikle, kesinlikle.
Öyle biri. Öyle
tabii
biri.
Mesela Klaus oğlunu çok seviyor aslında ve onu çok başarılı bir yazar buluyor. Sadece işte bir takım şeylere dikkat etmediğini, imla hatalarına falan öyle şeyleri görüyor hep yazdıklarını, ama çok yetenekli buluyor ve 1949 aralığında Klausmann intihar ettiği zaman Stockholm'de bir edebiyat gezisinde ve sadece günlüğüne şu notu düşüyor: annesiyle kız kardeşine bunu yapmamalıydı.
Evet, kendisi
bu kadar.
Sanki işin
kendisi yokmuş gibi. Evet. Çok iş geldi bana.
Cenazeye geri dönmüyorlar mı, gitme, öyle bir şey yanlış mı hatırlıyorum?
Tabii. Cenazeye gitmiyorlar. Cenazeye gitmedikleri gibi zaten işte Amerika'da intihar ediyor. Onlar Stockholm'deler falan. Gitmiyorlar ve normal edebiyat gezilerini sürdürüyorlar. Evet, okumalar yapıyor İsveç'te o sırada. Evet, böyle böyle bir adam.
Evet, serin kanlı dedik ya, tam serin kanlı. Şimdi bu Denbrook'lara gelelim. Zaten biraz önce söyledin, Mann'ın ilk romanı. Çok genç yaşta büyük bir başarı elde eden bir roman. Ve kendi ailesinden yola çıkarak yazdığı bir yapıt. Bu Denbrook'lar edebiyatta da bir çağ açıyor diyebiliriz sanırım, değil mi?
Tabii. Çağ açıyor ve çağ açmanın dışında bir model oluyor. Hatta neredeyse modelden çok bir motif gibi. Bu model üzerine dünyanın her yerinde farklı o ülkelerin bu Denbrook'ları yazılmaya başlanıyor.
Evet,
bir modaya da yol açıyor bir yandan da. Bu Denbrook ilk yayımlandığında da orada çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor Thomas Mann'la ilgili. Thomas Mann'ı bir sürü hemşerisi, Lübeck'li birçok ileri gelen ailelerin üyeleri eleştiriyorlar işte. Ve bir süre sonra bir moda başlıyor. İşte bu benim, şu sensin diye roman kahramanlarını kendileri arasında paylaşıyorlar ve bu Thomas Mann'ı çok rahatsız ediyor ve diyor ki yani bırakın da serin kanlı olarak okunsun kitap diyor. Daha sonra da zaten kendisini montaj edebiyatçısı olarak, edebiyatçı olarak kabul ediyor. Bu da çok ilginç bir şey, çünkü bütün yazarlar çevrelerindeki insanlardan ya da çevrelerindeki olaylardan etkilenirler. Ama Thomas Mann bunu bu kitabında da daha sonrasında da daha ileriye götürecek ve bir takım neredeyse makale niteliğindeki metinleri, başkalarının metinlerini de katacaktır kitaplarına. En son işte en büyük şey, Adorno'dan bir Doktor Faustus kitabında müzik üzerine bir metin istiyor. Adorno veriyor metni, metni olduğu gibi koyuyor kitaba ve Adorno'dan tek kelimeden bahsetmiyor. Kitabın çıkışında da, kitabın girişinde de, kitabın içinde de bahsetmiyor. Sonra yıllar sonra işte Doktor Faustus'u ne zaman, nasıl yazdım diye bir 400 sayfalık kitap yazıyor. O kitap da Adorno'ya teşekkür ediyor. Yani burada da aslında Thomas Mann'ın egosuna varıyoruz. O kadar büyük bir ego ve edebiyatçı olarak zaten bunu söylüyor yani. Benim romanıma girdiği anda bir başka metin diyor, o artık benimdir diyor.
Evet.
Böyle ilginç bir adam. Evet, bu Denbrook'ta işte alt şeyi zaten, alt başlığı bir ailenin çöküşü. Aslında Almanya tarihinden de, hatta o sırada dünya kapitalizminin tarihinden de bir evreyi, büyük burjuvazinin, eski büyük burjuvazinin çöküşünü anlatıyor ve orada yani sonuna kadar neredeyse diyelim Hanno karakterine kadar, ki orada kendisini model olarak aldığı söylenir. Hanno karakterine kadar böyle ailede sanatla filan ilgilenenler, hep başarısız olanlar, önemsenmeyenler ama para işini becerenler hep önemli kahramanları kitabın. Ama ne zamanki sonunda Hanno geliyor ve günlüğün altına bir çizgi çiziyor, aile seceresinin altına. Bundan sonra bir yere gitmeyecek bu aile derken, tamam ölüyor Hanno belki ama bir yandan da sanatı temsil ediyor. Ölüyor belki ama o ailenin içinde olduğu için ölüyor. Belki başka bir ailede olsaydı, o da işte müzikten anlamayan bir akrabasının dediği gibi, bizde bir Mozart yetişiyor dediği gibi, çok büyük bir müzisyen olacak belki, olamıyor, tifodan ölüyor. Aslında kitapta o da ilginç. Kitabın sonunda tifo hastalığını anlatan bir bölüm var mesela. Evet, tamamıyla. Evet. Ondan Hanno'nun ölümünü o şekilde öğreniyoruz. Tifo'dan
evet,
öldüğünü.
Çok ilginç. Yani bence orada sanki bütün anlatımda bir kırılma noktası gibi algılıyorum ben o bölümü.
Evet, müthiştir onun gelişi. Yani, müthiştir o. Çok sarsıcı.
Evet, o ana kadar her şeyi normal bir akışta anlatan bir dil. Birdenbire orada hiçbir şey söylemiyor. Sadece anlıyoruz ama aslında hiçbir evet. şey söylemeden sadece hastalığın evrelerini anlatıyor.
Evet, ne müthiş bir şey. O buluş nasıl bir buluş. Evet,
çok
evet. Yani
gerçekten.
Birdenbire onu okuduğunuzda neredeyse kitabın en vurucu bölümü tamamıyla bir hastalığın tarifi. Evet. Müthiştir o, evet.
Gerçekten olağanüstü.
Şeyde filan da o dönem zaten yazarları biraz böyle işte 20. yüzyıl başı bilimsel buluşların da çok hızlandığı bir dönem olduğu için aslında böyle bilimsel metinleri, bilimsel bilgileri romanlarına katmayı çok seviyorlar. Hatta işte Muzil'in Niteliksiz Adamının başlayışı da bir havanın halinin nasıl bir atmosferdeki değişimlerle, bunu bayağı meteoroloji biliminin kavramlarıyla anlatır romanın başında, ki o da çok cesurca şeyler ama tabii o dönemin yazarları öyle zaten yani. Edebiyatın o dönemki etkisi, gücü de çok farklı. Müthiş bir şeydir o.
Tifo'nun üçüncü ve en tehlikeli dönemi kendisini şöyle belli eder. Hasta yüksek ateşle kendisini kaybedip kabuslar görmeye başladığında, yaşam son derece canlı ve anlaşılır bir sesle onu geri çağırır. Bu ses, kendisini gölgeye, serinliğe ve huzura götüren bir yolda, yabancı ve sıcak bir yolda yürüyen bir ruha bütün sertliği ve canlılığıyla ulaşacaktır. İnsan çok gerilerde bıraktığı ve unuttuğu yerlerden kendisine ulaşan ve geri dönmesi için uyaran bu berrak, canlı ve biraz da alaylı sesi duyacaktır. Yaşamın o alaycı, renkli ve acımasız çarkına karşı içinde bir sevgi, bağlılık, yeni bir enerji ve sorumluluklarını yerine getirememiş olmanın derin utancı gibi bir şey hissederse, o yabancı ve sıcak patika yollarda ne kadar ilerlerse ilerlesin geriye dönecek ve yaşamaya devam edecektir. Fakat kendisini yaşama geri çağıran bu ses karşısında kapıldığı korku ve duyduğu tiksintiden irkilirse ve bu çağrının, bu berrak ve canlı sesin etkisiyle başını sallar, savunma amacıyla ellerini geriye uzatarak kaçıp kurtulması için önünde açılan yolda yürümeye devam ederse, bunun anlamı çok açıktır. Ölecektir.
Thomas Mann'ın bu romanında, bu Denbrook'larda ve belki de genelinde de aslında konuşmak lazım. Müziğin etkisi ne kadardı sence?
Tabii. Müziğin etkisi, yani denilebilir ki müzik aslında hem kurguda bir kahramandır Thomas Mann'ın romanlarında, hem de olay örgüsünde. İkisi de, yani bir kere yani Wagner,
evet,
Mahler, bunlara
evet.
Tabii. Buna işte Mahler şeyde, Venedik'te ölümde. Ondan sonra Budenbrook'ta
Wagner.
Ondan sonra işte Wagner'in yine işte Tristan Isolde falan diye novellaları var. Ondan sonra tabii bir yandan da müzik çok hızlı ilerliyor. 1920'lerdeki o atonal müzik de çok güç kazanmış durumda. İşte Doktor Faustus'taki tartışma konuları budur. Bir yandan da işte atonal müzik, Wagner'in müziği. Wagner çok çok önemli. Zaten kendisi de bunu her fırsatta söylüyor. Yani Wagner'in kendisi için, Wagner'in müziğinin nasıl bir şey olduğunu, etkisi olduğunu onun edebiyatına. Hatta bazı yapıtlarında onun Doktor Faustus'ta da belli bölümlerde tamamıyla onun operalarını, onun müziklerini, uvertürlerinde kendi yazdıklarının melodisiyle nasıl bir araya getirebilir, onun üzerine kafa yoran birisi. Şeyi de zaten Bolson'da bir çeşit Nibelungen efsanesi olduğunu, o meşhur Alman tarihinin efsanesi olan, onların ırk diye tabir edelim şimdi, onun bir şeyidir, modern halidir diyor Budenbrook için. Yani onu da bir aslında bu türden bir efsane, yani belki modern dünyanın bir miti olarak Budenbrook'u tarif ediyor.
Biraz da karakterlerden de konuşalım istiyorum. Önce bu paranın köyüceği, çeşmenin başında evet. duran abilerden başlamak lazım herhalde.
Tabii.
Karakterleri olarak çünkü ailenin hayatını değiştiren, dönüştüren ve sürdüren orada işin başındaki erkekler oluyor. İşte tabii. büyük dededen başlayarak Johan'dı değil mi büyük dede?
Tabii.
Konsül, sonra bizim senatör Thomas böyle geliyor. Hanno'da iş bitiyor zaten. Onların nasıl roman karakterleri sence ve her biri neyi simgeliyor?
Tabii şimdi bu roman karakterleri aslında bir yandan böyle uzaktan bakıldığında çok kuru kahramanlar olarak görülebilir. Yani işte protestan ahlakı diye tabir edilen, kavrama göre yaşayan, hayatını ona göre çalışmayı neredeyse işte bir yandan ibadet, bir yandan hepsinin yerine koyan kahramanlar. Her ne kadar bu dini tutum erkeklerden çok kadınlar tarafından sergileniyor olmasına rağmen romanda bir yandan da işleri ve işlerini yaşarken de tam yani aslında bu Almanların çalışmayla işle ilişkisinin de romanı aslında bu bir yandan.
Kesinlikle.
Şeyler Kesinlikle. Çok yaşam tarzı hiçbir zaman böyle o Fransa'daki büyük burjuvazinin ya da İtalya'daki büyük burjuvazinin, İngiltere'deki burjuvazinin şaşasına kapılmamış bir aile.
Hı hı.
Yani çok daha basit, çok daha sıradan yaşayan ve neredeyse bütün alt sınıfların da eve, üst katlara girip çıkabildiği, emektarların evet. girip evet. çıkabildiği yerler. Bir yandan da böyle bir roman yazacak bir yazar için tabii son derece şey bu verimli bir ortam, hı hı. bütün sosyal kesimlerin iç içe geçiyor olabilmesi ama uzaktan bakıldığında kuru. Fakat romanda şöyle bir şey yapıyor Thomas Mann, erkeklerin bu sürekli işte işle meşgulmüş gibi görünen ve hayatlarındaki her şeyi son derece planlı, programlı, bütün evliliklerini ona göre planlayan, işte ne kadar para girecek bununla firmaya, firmanın karı ne olacak, firmanın karını evliliklerin birincil kriteri yapan evet. Bu adamlar ilerledikçe kuşaklar yavaş yavaş çalışma denilen şeyi sorgulayan adamlar haline geliyorlar.
Özellikle en son Thomas da değil
evet,
mi?
Evet Thomas zaten koket bir adam aynı zamanda. İşte onu bir sonralarında işte bir süs olarak görüyorlar şeyde şehir kulübüne falan gittiği zaman.
Evet.
Yani parası fazla değil ama hala son derece şık giyiniyor, son derece güzel giyiniyor. Ben hep böyle onun çağdaşı olduğu için Robert Musil'e gönderme yapıyorum. Hı. Musil de mesela cebinde 5 kuruş olmadığı zamanlar bile o bölgenin Almanya, Avusturya o bölgenin en şık adamı olarak dolaşıyor sürekli
şahane
olarak.
Biraz zühürtler o da. Zühürtler bunlar.
Evet bunlar şahane zühürtler. Çok güzel oturdu bu kavram evet. Böyle fakat kadınların durumu çok ilginç diğer taraftan. Yani kadınlar
evet,
tamamıyla tamamıyla karımızı nasıl maksimize ederiz, firmayı nasıl güçlendiririz tavrını erkeklerin bir ahlaka dönüştürmüş ve dinle bağlantılandırmış figürler, bağlantılandırıyorlar bunlar. Ve ahlakın taşıyıcısı ve sorgucusu kadınlar aslında.
Ya bayağı içselleştirmiş durumdalar değil mi bu
duyguyu?
Tam aslında biraz önce söyledin ya bu Alman ulusunu tarif eden bir roman gerçekten
evet.
öyle. Ve aslında belki de bu romanı okuyarak Nazizmin neden geldiğini anlamak da mümkün olabilir.
Kesinlikle kesinlikle çok çok önemli. Çünkü yani Nazizmin yükselişinde de işte o dönem Alman Büyük Burjuvazisinin rolü ve desteği hiç şey yapılamaz ama senin dediğin gibi sadece verdiği destek finansal destek değil bir kültür anlamında da bir kültür olarak da bir desteği var büyük burjuvazinin yaşam tarzının şeye Nazizmin gelişinin habercisi aynı zamanda.
Evet.
Ve ilginçtir Buddenbrooks ailesi tam bu noktada yani kadınların ailedeki rolü noktasında tam da Thomas Mann'ın kendi Mann ailesindeki kadınların da durumunu çok müthiş orta şey yapıyor. Yani oralarda da sonrasında yani Buddenbrooks yayınlandıktan sonra kurulan aile, kurulan ve genişleyen aile de bir anlamda farklı bir düzlemde Buddenbrooks'ların kariyerini orada da bir çöküş oluyor. Tabii bunda nazizmin ve sürgünde olmalarının çok büyük etkisi var ama kadınlar benzer bir rolde. Şimdi aslında gözden kaçırmamamız gereken bir şey var Thomas Mann'la ilgili. Burada Thomas Mann'ın bu aileyi kuruşu, Buddenbrooks ailesinde de evliliklerin nasıl yapıldığının bir tekrarı gibi.
Evet, yani bilinçli Thomas, bir seçim.
Tabii çok büyük bir yazar olacağım ben diyor. Ve o yüzden benim düzgün bir burjuva hayatım olması lazım diyor. Fakat ilgi alanı aslında erkekler.
Tabii,
Thomas Mann'ın. Ve doktora gidiyor. Önce Katyaman'ı seçiyor. Çok uygun buluyor bir aile kurmak için. Sonra kendi aile doktorlarına gidiyor. Hep gittiği doktora ve anlatıyor ilk defa doktoruna kendisinin erkeklere ilgi duyduğunu ve kendisini muayene etmesine, evlenme ve çocuk yapma konusunda önünde herhangi bir engel olup olmadığı için muayene et beni diyor, bunu öğrenmek için diyor ve muayene ediyor. Doktor hiçbir engel yok evlenmende diyor, ondan sonra evleniyor. Yani bütün bunlardaki bu soğukkanlılık,
evet,
hayatının gerçekliğini bu kadar sakin ve son derece sıradan, yani bunu hiçbir şekilde trajediye dönüştürmeyen, yani tarihte böyle bir cinsel yönelimi olup da bunu hiçbir şekilde bir trajedi olarak yaşamamış herhalde bir başka yazar yoktur. Yani bunun hiçbir trajedisini yaşamamış. Hiçbir bedelini de ödememiş.
Evet.
Hiçbir bedelini de ödememiş birisi yoktur. Ve bunu son derece soğukkanlı yaşıyor. O noktadan sonra ailedeki bütün kadınlar aslında Thomas Mann'ın romanlarını yazabilmesi, edebiyatını sürdürebilmesi için lojistik destek sağlayan insanlar durumuna geliyorlar.
Evet, Katya
bu durumdalar
Katya,
yani.
Katya eşi zaten bunu baştan kabullenerek öyle davranıyor. Sonra kızı da hatta, değil mi? Kızı
evet,
da.
Evet, evet. Tabii Erika zaten ömrünün sonunda hem de bu kadar pırıl pırıl bir yazarken, pırıl pırıl bir aynı zamanda işte müzisyen, kabare sanatçısı, oyuncu, böyle bir kadın hayatının son 20 yılını falan şeyle geçiriyor. Babasının sekreterliğini yaparak, hem de yani adı konulmuş bir sekreterlik yaparak. Aslında bu çok ilginç, kadınlara, o dönemde kadınlara verilen rol ve böylesi bir dönemde kadın yazarların da işte Virginia Woolf'ların daha bir sürü örnek var şu anda. Çok fazla name dropping yapmayalım diye şey söylemiyorum. Yani bir yandan parlamış olmaları edebiyatçı olarak müthiş büyük bir başarı. Erkeklerden defalarca daha fazla emek vermek ve daha parlak olmak zorundalar. Mesela Thomas Mann'ın dedesi de çok önemli bir yazar ve 40 sene her gün gecenin yarısı kalkıyor. Bütün sabah kitap yazıyor, bir sürü roman. Sadece bir romanı sonunda Avusturya Devlet Ödülünü alıyor. Hiçbir romanı basılmıyor. Buna rağmen bütün aile tarafından bir dahi olarak görülüyor Johannes Frombich'ten ve onun karısı bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyor. Biz dahi yazarların eşleri diyor. Hayatındaki kadınlarda dahi olmak zorundayız diyor. Evet. Onlara hizmet edebilmek için diyor.
Evet.
Katya tam böyle bir kadın. Evet evet. Katya tam böyle bir kadın. Yani işte Thomas Mann'ın kullanacağı yatıştırıcı haplardan her şeyini o düzenliyor. Yani Thomas Mann'ın sadece ve sadece hayatında yapması gereken şey yazmak. Mesela Heinrich Mann öyle yaşamıyor. Heinrich Mann'ınki daha zor bir hayat oluyor. Ve o anlamda da yani Buddenbrooks ailesi çok benziyor. Yani aynı şekilde Buddenbrooks da nasıl böyle aileden kopan, aşkın peşinden gitmeye çalışan filan kadınlar varsa, şeyde de öyle kadınlar var. Mann ailesinde de öyle kadınlar var. İşte bir de Klaus var. Ama onları yapanların hepsi bir felaketle karşılaşıyor. Bir tek Erika Mann tekrar aileye, babasının kollarına dönüyor ve babasının sekreteri oluyor. O da ancak ve ancak hayatta kalmayı babasının sekreteri olarak başarabiliyor.
Hı hı, hı.
Belki o da kendi yoluna gitse onu da kaybedecek. O da hayatını kaybedecek belki ya da intihar edecek. Yani çok heyecan verici her zaman Mann ailesine
gerçekten
bakmak.
Öyle. Buddenbrooks'larda da gerçekten sıra dışı olanları birer felaket bekliyor aslında bakarsan.
Evet, evet, evet. Ya iflas, yoksulluk, evet. Hepsi yani öyle şeyler, terk edilmek. Ya şimdi Buddenbrooks'a gelmişken çok önemli bir benim çok önemli bulduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü ödüller, edebiyat ödülleri Türkiye'de de dünyada da her zaman çok konuşulur. Nihayetinde edebiyat eserlerini aslında yarıştırmak hem de böyle dar bir jüriye değerlendirmek aslında çok adil bir şey değil. Hele edebiyat gibi yenilikçi bir alanda. Şimdi hatta işte Thomas Mann sadece diyor, Thomas Bernhard diyor onu. Hatta öyle bir kitabı var. Thomas Mann, Bernhard ve Ödüller diye. Sadece diyor parası için diyor bir ödüle sevinilebilir diyor. Onun dışında sevinmek çok anlamsızdır diyor. Şimdi Nobel Edebiyat Ödülü. Çok önemli bir edebiyat ödülü değil mi? Ve Thomas Mann 1929 yılında Nobel Edebiyat Ödülü
alıyor. Çok erken alıyor aslına bakarsın.
Çok erken. Şimdi Thomas Mann gibi hayatının her noktasını kontrolü altında tutan ya da kontrol altında tutulmasını delege eden, egosu bu kadar güçlü, kendi yazdıklarıyla ilgili hiçbir sorgulamaya girmeyen ve kimsenin de sorgulamasına müsaade etmeyen, bu kadar büyük kendisini ozan prens olarak gören bir adam sahiden de böyle Nobel Edebiyat Ödülü'ne tamamıyla hiç haberi olmadan mı verilmiştir kendisine Nobel Edebiyat Ödülü? Yani bir sürpriz olmuş mudur diye bir soru sorulabilir. Şimdi Almanya'da bundan yaklaşık olarak sanıyorum işte 2008'lerde filan böyle 3000 sayfaya yakın bir iki cilt halinde Klaus Ruprecht adında bir adamın, şimdi kalktım ismini yanlış okumayayım diye kitaplıktan bakıyorum. Evet, Klaus Ruprecht, pardon. Thomas Mann aynı biyografi diye bir romanı çıktı. Ve bu romanda Thomas Mann'ın dünyada ne kadar belge kalmışsa ardında, ne kadar yakın çevresinden insan varsa, ne kadar mektup varsa her şey incelenmiş durumda. Zaten diyorlar yani şimdiye kadar yazılmış en iyi edebiyatçı biyografilerinden biri diyorlar. Burada Thomas Mann'ın Nobel Edebiyat Ödülü'nü alışı şöyle tarif ediliyor belgelerde. Thomas Mann romanının ilgisini çektiği insanların kimler olduğunu fark ettikten sonra bunu nasıl taçlandıracağı üzerine düşünmeye başlıyor ve bunu yakın çevresiyle de konuşuyor.
Vay,
çünkü genç hırslı bir romancı ve Nobel almaya karar veriyor. Bu kadar net söylüyorum cümleyi. Nobel'i almaya karar veriyor. Bunun üzerine kendi cebinden paralar harcayarak dönemin ya da çok rica minnet dönemin en ünlü eleştirmenlerine, akademi çevrelerine yakın kişilere bu Dan Brooks'la ilgili ve o kendi romancılığıyla ilgili yazılar yazdırtıyor. Bu konuda yazdığı mektuplar var. Mesela bir eleştirmen diyelim kendisiyle ilgili bir şey yazmamışsa ona bir şekilde ulaşıyor ya da aracılar koyuyor. Niçin benim romanımla ilgili iyi ya da kötü bir şey yazmadı diye. Daha sonra akademi jürisindeki insanlarla nasıl dostluk kurulabileceğini araştırıyor. Ve bir takım insanlarla, akademi çevrelerine, Nobel'i verecek insanlara, yakın kişilerle arkadaşlık yapıyor. Ve sonunda oradaki bir takım kaynaklarından en önemli aday olduğunu, 1929'daki Nobel'e en önemli aday olduğunu öğreniyor. Ve öğrendikten sonra hayatının en büyük blöfünü ya da taktik mi diyelim onu yapıyor. Ve iyice kışkırtmak için, Nobel jürisine iyice kışkırtmak için akademi üyelerine oraya bir mektup yazıyor. Ve mektupta şöyle diyor: bana Nobel vereceğinize ilişkin bir takım bilgiler aldım. Ben bu Nobel'i hak etmiyorum. Bunu hak eden benim ağabeyim Heinrich Mann'dır diyor. Çünkü biliyor ki tam da bu mektup özellikle ve özellikle, ya ne demek öyle, senin isteğinle mi biz Nobel vereceğiz? Sana veriyoruz işte, al diye bir tepki göstereceğini biliyor. Zaten Ruprecht de bunu özellikle söylüyor. Diyor ki yani Thomas Mann gibi bu süreci aşama aşama örmüş bir adamın bu mektuba karşılık nasıl bir cevap alacağını biliyor olması lazım, nasıl bir tepki. Böyle bir mektup yazıyor. Abime vermeniz lazım bu Nobel'i diye. Ve kendisi alıyor tabii sonuçta.
Ya bu da çok derin kanlı bir planlama yani yine.
Tabii. Şimdi bu tabii yani ne yaparsa yapsın o kadar büyük bir edebiyatla karşı karşıyayız ki, o kadar büyük romanlarla karşı karşıyayız. İnsan ruhunun derinliklerine o kadar inmiş sanat yapıtlarıyla karşı karşıyayız ki bütün bunlar başka bir yazarda batacak olan, insanları rahatsız edecek olan bütün bunlar aslında bir yandan onun ne kadar büyük bir edebiyatçı, ne kadar büyük bir yazar olduğunu da tekrar gösteriyor. Yani bir insanın eserlerine bu kadar güvenmesi, egosunu bu kadar net biçimde ortaya koyuyor olması ve bunları daha yani 20'li yaşlarında yapmış olması ve hayatının sonuna kadar sürdürmüş olması tabii bir dahiyle karşı karşıya olduğumuzun kanıtı aynı zamanda.
Evet, kesinlikle bir deha var orada. Kesinlikle.
Tabii tabii tabii ve şöyle de bir şey var aslında. Bir yandan da Nobel ödülü üzerindeki örtüyü de kaldırmış oluyor.
Ama aslında, yıllar sonra herhalde değil mi? Yani
tabii, tabii,
o anda bilinmiyor.
Tabii o da anda değil. Hayır hayır o anda değil yıllar sonra. Ve inanın biz de şimdi mesela bu modern çağın bu dönemi bizim kendi modernimizde biz de sanıyorum yani Nobel ödülüne hep bir yandan da biraz bir şeyimiz var böyle. Ha şimdi de işte şu ülkeye sıra geldi. Evet. Şimdi de bu ülkeye sıra geldi diye bir şeyimiz var her zaman. Yani Nobel'de edebiyat oyunlarından biri diyelim artık evet. Olmuş
edebiyat
durumda.
Edebiyat ya da politikada.
Tabii politikanın da girdiği bir oyun. Thomas Mann bu oyunu daha baştan fark etmiş ve en profesyonel biçimde oynuyor. Ve birçok bence eminim daha sonraki birçok daha nice yazarlara örnek olmuştur bu konuda. Ama onlar tabii bu kadar Thomas Mann kadar arkalarında iz bırakmadıkları için ortaya çıkmamıştır.
Doğru.
Böyle yani Buden Brooks tabii şey olarak da çok önemli bir roman demin dedik. Yani dünyada ondan sonra bir sürü başka her ülkenin neredeyse kendi Buden Brooks'u ya sinemada ya edebiyatta ya sinemada ortaya çıktı. Aile çok verimli bir şey. Thomas Mann'ın en büyük özelliği de ailesiyle ilgili gerçekleri de bütün kitaplarında, kendisiyle ilgili gerçekleri de bütün kitaplarında çok net ortaya koymuş olması. Orada Ferrante'nin bir lafını hatırlıyorum. Zaten çok az söyleşi veren bir kadın. O demişti sanıyorum. Yani öyle hatırlıyorum. Unutmadım onu. Diyor ki yani önce ailesindeki sırları ve kendisine dair sırları yazmadan bir insanın büyük bir yazar olması çok zordur diyor. Tamam her yazar belki ailesinden beslenir. Tabii ki normal çocukluğundan beslenir. Ama bunu bir de bu kadar çıplak ortaya koymak aslında bir yandan da bir edebiyat eğitimi neredeyse. Bir zorunluluk gibi ve Thomas Mann'da bunu çok net görüyoruz. Yani bu Buden Brooks'ta bile işte kendi ailesi, kendi çevresi var. Ve hep bunu vurguluyorum yani ne kadar güzel bir yaşta yapıyor bir de bunu. Yani 26 yaşında böyle bir roman yazıyor, tamamlıyor ve yayınlanıyor. Yani 4 senede yazdığına göre 22 yaşında başlıyor bu romanı yazmaya.
Burada şöyle de bir şey var. Şimdi bu ilk roman ailesini yazıyor.
Evet.
Edebiyatta bir yani Ferrante'ye biraz karşı çıkarak söyleyeceğim. Şöyle karşı çıkarak. Kendi hikayesini yazdıktan sonra kolay kolay başka bir şey üretemeyen de bir süre edebiyatçı var.
Tabii.
Sonrasını getirebilmek de bir azim ve aslında doluluk ve kendini besleme ve eğitme meselesi bir yandan.
Tabii. Müthiş bir kere beslenen bir dünyadaki bütün sanatlara, bütün kültürlere açık ve müthiş bir ilgi ve merak sahibi. İki kardeş de öyle. Yani Heinrich Mann da öyle, Thomas Mann da öyle. Zaten ilk gençlik yılları falan bütün bu neredeyse sadece kitaplar arasında değil, coğrafyalarda da kültür arayarak, kültürel izler arayarak yaşayan insanlar. Ve tabii o besleme çok önemli. Tam dediğin şey çok büyük bir tehlike çünkü. O aile meselesine takılıp kalmak, ondan sonra yeni bir şey üretememek çok
evet.
Büyük bir tehlike yazarlar için. Tabii çok rastladığımız bir şey. İşte Mann ailesinde bu olamayan bir şey. Çünkü Mann ailesi bayağı yani bir orta sınıf ailenin ekmek su tükettiği gibi kültür de tüketen bir aile bir yandan. Ve baba o kadar büyük bir faktör ki babanın gölgesinde kalacaklarını bile bile bütün çocuklar aslında bir yandan da babayla rekabet halinde. Babaya ulaşmak istiyor. Ve babaya ulaşmanın, babaya kendini sevdirmenin tek yolu var. O da edebiyat yapabilmek, sanat yapabilmek. Onun dışında baba için çocuk filan hiçbir şey ifade etmeyebilir. Thomas Mann'a ulaşabilmek için, babaya ulaşabilmek için, babayla iletişim kurmak için çocukların da müthiş bir kültürel çabası var. Zaten iki kardeşin arasında bir rekabet var. O yüzden hep daha iyi yapmak, daha iyi yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü o ilk gençlikteki birbirlerine duydukları hayranlık sonunda elbette ki bir şeye de dönüşüyor. Rekabete ve kıskançlıklara da sebep oluyor. Özellikle işte bir yandan çevresinde çok sevilip popüler olurken Heinrich Mann, Thomas Mann da bayağı yani balya balya para kazanmaya başlıyor.
Ve dünyada tanınıyor. Yani
tabii dünyada da tanınıyor. Dünyada da tanınıyor. Yani düşünün, Amerika'ya gittiklerinde o Santa Monica'da küçücük bir evde yaşıyor Nelly ile Heinrich Mann. Thomas Mann bir villada yaşıyor. Mann Villa olarak adlandırılıyor. Life dergisine çıkıyor, oraya çıkıyor, buraya çıkıyor. Kitapları çevriliyor. Heinrich Mann ise Hollywood'da bir stüdyoda senaryoları düzelterek para kazanıyor. Karısı Nelly ise askeri fabrikada asker üniforması dikerek para kazanıyor. Falan böyle de bir şey var. Yani bir yardım yapıyor ama bunu çok kısıtlı yapıyor Thomas Mann abisine. Yani aralarında bir böyle bir şey de var. O yüzden ikisi de birbirlerini sürekli olarak motive ediyorlar yazdıklarıyla. Böyle de bir şey var ama tabii ondan sonraki yani ne büyük novellalar, ne büyük romanlar geliyor sonra. Yani Thomas Mann bu Dan Brooks'a sıkışıp kalmadığı gibi tam tersine bir bazı açılardan çünkü edebiyat öyle yani, bir kitapta bir şey güçlü olur, bir diğerinde başka bir tarafı daha güçlü olur. Yani farklı farklı açılardan bakıldığında bu Dan Brooks'u çok aşan romanlar da yazıyor.
Tabii.
Daha sonra.
Bu birkaç bölüm ithafla başlıyor bu Dan Brooks'ta. Biri de
evet.
Abisine.
Evet.
Bu dikkatini çekti mi senin de? Ne, yani bir roman, çünkü sonuç olarak bir romanın başında bir ithaf vardır da romanın
evet.
bölümlerinin ithafla başlaması çok ilginç değil mi?
Evet, bana da çok ilginç geldi ama şöyle bir şey var. Zaten Thomas Mann o dönemde, daha sonrasında da bütün yazdıklarını ilk abisinin okumasını istiyor.
Evet.
Ve abisinden yani işte burada çok ilginç bir şey, işte herkesin bir zayıf noktası olur. Böyle bir ego, bu kadar güçlü bir ego, abinin eleştirisini ve onayını çok önemsiyor. Ve yazmaya başladıktan sonra her yazdığını gönderiyor. Ve Heinrich Mann ona cesaretlendirici bir mektup yazdığı zaman dünyalar onun oluyor.
Evet.
O derece mutlu oluyor, cesaret kazanıyor. Böyle bir ilişki var aralarında. Bu ilişki hiç aslında kopmuyor sonuna kadar. Yani ama dediğim gibi bir yandan da biraz da katyamanın etkisiyle bir şey oluyor. Abi kardeş arasında, yani katyaman çünkü Nelly'den hoşlanmıyor falan, böyle bir takım problemler var ama abiniye ömrü boyunca yaşadığı sürece abinin edebiyatına, yazış tarzına ve yaşam tarzına olan hayranlığı hiç bitmiyor. Thomas Mann'ın asla yaşayamadığı bir yaşam tarzı. Yani hiçbir zaman flörtlerini ortaya dökemiyor, gece hayatına dahil olamıyor, birçok başka şeyi yapamıyor abinin yaptığı. Abi bütün bunları yapıyor. Politik aktivist oluyor. Mesela şeyler, en sevdiği çocukları Erika ile Klaus babadan çok amcayla paylaşıyorlar birçok şeyi. Hem kendi sorunlarını, hem politik görüşlerini, hem yapacakları projeleri hep Heinrich Mann'la, amcalarıyla paylaşıyorlar. Ve buna da çok içerliyor bir yandan. Yani o kadar renkli bir kişilik ki Heinrich Mann, o ne kadar Thomas olursa olsun sonunda yine insanları etrafına topluyor. Mesela Brecht de daha çok Heinrich Mann'a yakınlık duyuyor. Adorno da hep böyle bir abiyi, bir yandan da öyle bir aşamama var. O yüzden abiyi çok önemsiyor.
Hayatın kolay geçmedi Gotthold amca, diye düşündü. Ödün vermeyi ve anlayışlı davranmayı çok geç öğrendin. Ama bu çok gerekliydi. Ben de senin gibi davransaydım, yıllar önce bir dükkancı kızıyla evlenirdim. Ailenin saygınlığını korumak gerekir. Sahip olduğundan daha farklı bir yaşam mı istemiştin? İnatçı bir kişiliğin vardı ve bu inatçı tutumunla idealist bir yanın olduğunu düşünüyordun. Oysa hayal gücün yeterince güçlü değildi. İdealist yanın çok zayıftı. İçten gelen bir coşkuyla, gizli bir sevgiden daha tatlı, daha mutlu ve daha tatmin edecek olan bir idealizm herhangi bir soyut eşya, eski bir isim, şirketin armasını taşıyacak, onu koruyacak, ona saygınlık, güç ve ihtişam sağlayacak bir yeteneğin yoktu. Babana karşı gelip sevdiğin kadınla evlenme yürekliliğini göstermiş olmana rağmen şiir anlayışından da yoksun biriydin. Öyle tutkuları olan biri olmadın hiç sevgili Gotthold amcacığım. Ailenin eski adı kuşkusuz bir burjuva adıydı yalnızca. Bu ad bir hububat ticaretini ilerletmek, kendi kişiliğini küçücük bir dünya parçası karşısında yüceltmek ve güçlü kılmakla korunabilir. Herhalde şöyle düşünmüştün. Sevdiğim kadın Stöving'le evleniyorum. Ailemizin saygınlığı ve ilkeler umurumda değil. Çünkü bunlar sıradan ve önemsiz şeyler. Öyle değil mi? Ama bizler de çok yer gezdik. Ve neresinden bakılırsa bakılsın, tutkularımızın saplandığı sınırların çok dar ve kötü olduğunu fark edecek kadar bilgi görgü edindik. Ama yeryüzünde her şey birbirinin aynı Gotthold amcacığım. Küçük bir kentte de büyük adam olunabileceğini bilmiyor muydun? Baltık Denizi kıyısında, sıradan bir ticaret şirketinde de Sezar olunabileceğini hiç düşünmedin mi? Bunun için biraz hayal gücü, biraz da idealizm gerekirdi elbette. Ne düşünmüş olursan ol, sende bunların hiçbiri yoktu. Thomas Buddenbrook ölünün başından uzaklaştı. Pencerenin kenarına geldi ve elleri arkasında yarı aydınlatılmış belediye binasının yağmur altında pek seçilemeyen gotik tarzı ön cephesini seyrediyordu. Zeki yüzünde gülümseyiş vardı.
Hani serin kanlı dedik ya, daha planlı programlı evet. Yaşayan biri Thomas Mann. Aslında evet. Bir sürü insan da günlükleri gün yüzüne çıkınca gerçek tercihlerini, gerçek yönelimini öğreniyor bir yandan da. Yaşanmamışlık yok mu bir hayatının bir tarafında da aslında kendini bütün bu serin kanlılıkla bir kariyer planlarken bir yanıyla da hayatını yaşamamış gibi hissettirmiyor mu sana da?
Tabii yani Borges'indi sanıyorum, ben yaşamadım. Yazdım yok okudum diyor Borges, ben yaşamadım okudum diye. Aslında öyle bir hayat onunki de, yani yaşamıyor ve yazıyor ama zaten baştan verdiği karar bu. Yani ben yazacağım ve bütün hayat bir tarafa, yazacaklarım bir tarafa diyor, öyle koyuyor ve öyle bir hayat yaşıyor. Evet. Yani hayatında onun yazmasının önünde en ufak bir engel teşkil edecek hiçbir zaafa, sevgiye, ilgiye, hiçbir şeye yer bırakmıyor. Hiçbir şeye yer vermiyor. Asla yok. Yani her şey. Mesela evinde, Santa Monica'daki evde böyle partiler veriliyor. Yani o sırada sürgündeki en önemli Alman entelektüelleri, işte o gruplara sızmış entelektüel burjuvalar, zenginler, hepsi şeyde partiye gelmiş. O mesela inmiyor, odasından çıkmıyor o sırada yazması gerektiği için. Hiçbir şey yapmıyor yani, ilgisini çekmiyor. İşte bir tane küçük köpekleri var, onu alıp mesela küçük köpeği kapanıyor odaya ve yazı yazıyor. Yani adamın başka hiçbir amacı yok. Ama işte bütün bunun sebebi de çok küçük yaşta, daha yani o teenagerlık tarif edilen yani 12-13 yaşında Göte'ye ulaşmak, Göte'nin rütbesini devralmak. Amacını bu kadar erken yaşta koyduğu için önüne bütün hayatı işte o Göte'nin etkisine ulaşmak Almanya'da, ki aslında ne gariptir ki sadece ve sadece Almanya'nın dışındayken savaş sırasında yaptığı açıklamalar, verdiği demeçler, yaptığı radyo programlarıyla aslında bir şekilde bu kadar çok sözü dinlenen bir insan haline geliyor. Evet. Yine çok okunuyor gerçi ama oradaki güç, oradaki etki ve ondan sonra zaten kendisini o da biraz daha fazla böyle bir prens gibi görmeye başlıyor. Ama ailenin gözünde o her zaman zaten Göte'nin genci, yeni Göte aile için.
Buddenbrook'a dönecek olursak ben orada mesela Tony karakterinde böyle aslında Mann bunu hep yapıyor. Dudaklarının titremesinden başını gururla geriye atışına kadar falan insanın gözünün önünde yani kadını görür gibi oluyorsun.
Yandanın
etrafının gözlerinin etrafının mavi halkalar olmasından tut. Anneleri Betsy de var. Sence biraz kadınlar meselesinden söz ettik romanın ama nasıl davranıyor onlara yazar Thomas Mann?
Buddenbrook'lar özelinde de aslında güçlü olanları, yani aile içinde güçlü olan kadınları bir şekilde sürekli olarak küçük küçük iğneler batırarak tarif ediyor
değil
onlara.
Mi? Evet, yani, evet. Evet. Öyle.
Güçsüz olan yani hayatın acemisi olan, hayat karşısında yenilgiye uğrayan ya da yenilgiye uğrama potansiyeli taşıyan kadınlara ise çok sevecen yaklaşıyor ve neredeyse denilebilir ki kahraman gibi görünen kahramanlara yenilmeye mahkum, romanın yenilmeye mahkum figürleri daha parlak figürler olarak ortaya çıkıyor. Hatta bir cümlede işte yıllar sonra artık kadın 40 yaşına falan 40-50 yaşına gelmiştir. Torunları falan olacaktır. Hatta abilerinden biri diğerine Tony bir çocuktur der. Yani o kadar sevimli, o kadar şey görülür. Tony hiçbir zaman yaşlanmayacakmış gibi, yaşlanmamış gibi bir kahramanı şeyin, romanın kahramanı.
Ciddiye alınmıyor o yüzden de ama.
Ciddiye alınmıyor. Yani söyleyecekleri de önemli değil. Evlilikler hakkında şurada burada vereceği kararlar da önemli değil.
Evet.
Öyle ve onlar, o kadınlar bana hep şeyi hatırlatır. O zayıf gibi görünen kadınlar Thomas Mann'ın kendi annesini hatırlatır. Çünkü o da çok ilginç bir kadın. Bir Brezilyalı ve hatta Heinrich Mann'la Thomas Mann birbirlerine sürekli mektuplarında şey derler. Biz bu coşkulu ruh halimizi, özellikle Heinrich'in coşkulu ruh halini güneyden aldık derler. Güney diye tarif ettikleri annesinin vatanı Brezilya'dır. Ve yani kadınları bütün romanlarında aslında hep zayıf kadınlar, yani hastalanan, hastalanmış kadınlar, hep çekici olan kadınlar onlardır. Ölmek üzere olan kadınlar, hep kadınların böyle bu zayıf haline çok büyük bir hayranlık duyar. Mesela Felix Krull'da da öyledir, işte Lotte in Weimar'da da öyledir, Sauerberg'de de öyledir, Büyülü Dağ'da da öyledir. Bütün novellalarında öyledir. Hep kadınlar, zaten onlara o dönemde edebiyatta da bir Jugendstil dedikleri bu şey var, ekol var. Femme fragile diyorlar. Kırılgan kadınlar. Ve kırılgan kadınlar Thomas'ın ve Heinrich'in yazdıkları edebiyat ortamının gerçek kadın kahramanları. Güçlü kadınların sevilmediği bir şey. Aşık olup hayatta kalan kahramanların sevilmediği bir edebiyat çağı o çağ.
Evet, çok ilginç. Bir de evet, zaten hastalık ve ölüm bence Buden Brooks'ta çok şey var. Çok egemen kavramlar diye düşünüyorum.
Tabii, yani tabii,
herkesin
tabii
hastalığı çok detaylı bir şekilde anlatılıyor.
Evet.
Ölüm sık sık tabii, yani bu kadar kuşakları anlatınca sık sık karşımıza çıkıyor ve yine detaylı bir şekilde çok büyük bir yeri var diye düşünüyorum hastalık
tabii
fikrinin. Dişler mesela, diş
tabii
hastalığı.
Tabii, çünkü bütün o insanlarda da o büyük burjuvazinin çöküşünü görüyor. Aynı zamanda büyük burjuvazide de dişlerin çürüyüşü, bozuluşu görüyor. Romanda ailedeki sanat umudunu taşıyan, aileye sanatı getirecek olan, taşıyacak olan Hanno, aile içinde küçük Mozart olarak görülüyor ama o kendisini küçük Wagner olarak görüyor. Annesiyle Lohengrin operasını seyrettikten sonra tamamıyla kendini müziğe vakfetmeye karar veriyor. Onun ölümü o çöküşün geriye dönüşsüzlüğünü gösteriyor. Yani çökerken artık burjuvazi, o aile o kadar gericileşmiştir ki artık bir sanat da üretemeyecektir bundan sonra. Sanat da giremeyecektir. Yani tam anlamıyla çöküşün altını sanat umudunu kaybetmesiyle altını çiziyor. Çünkü Hanno da zaten iki çizgi çekiyor şeyin altına. Aile seceresinin altına arkadaşıyla birlikte karıştırırken ve şey diyor, bitti, burada bitiyor diyor. Yani müthiş aslında, bu kadar böyle şey gibi görünen, böyle son derece katı bir takım gerçeklikler üzerine tak tak tak yazılmış bir roman olma tehlikesi taşırken, böyle bir romanda, bir tüccar ailesinin çöküşünü anlattığı bir romanda bu kadar büyük semboller olması, bu kadar çok alegori olabilmesi, evet, hem de alegori olduğu hiçbir şekilde hissedilmeden filan. Bütün bunlar tabii zaten işte o yaşta nasıl büyük bir romancı geldiğini gösteriyor ki ondan sonra da hiçbir romanı, hiçbir novellası, hiçbir öyküsü, hiçbir yazdığı yanıltmıyor edebiyat dünyasını.
Sence bugün yaşasa Thomas Mann aynı hikayeyi, evet, yine bu yöntemlerle mi yazardı?
Bence Thomas Mann büyük ihtimalle bu yöntemlerle yazardı. Çünkü Thomas Mann belli şeylerin belli alanlarda, yani çok hayatının çok büyük bir parçasını kapsayacak ve hayatı üzerinde çok büyük etkisi olacak şey, bu ne olursa olsun programlı, hesaplı, bir şeması olan şekilde çalışmayı seviyor. Hı hı. Öyle yaşıyor. Mesela çocuklarının doğum tarihleri bile bana çok ilginç gelmiştir, çocukların doğuşu da. Sanıyorum ikişer sene arayla doğuyor olmaları lazım. 6 tane çocuk var. İkili gruplar halinde doğuyorlar bunlar. İkiz değil. Birer yıl arayla ikili gruplar halinde doğuyorlar. Ve her biri bir kız bir erkek. Şimdi bunu tabii ki kendisi buna yapamaz karar vermiş herhalde. Olamaz. Ama en azından 2 senede bir 2 tane çocuk doğurup sonra kadını 2 sene dinlendirip sonra tekrar çocuk yapmak falan, bu çok büyük bir plan. Ondan sonra hayatındaki her şeyde bu planları görüyoruz. Yani sürgün döneminde bile, sürgünde bile gündelik hayatını hiç, ve bu romanda dağılmamasını en fazla buna borçlu. Yani son derece bir yandan da sağlam bir güçlü mimarisi olması bu Dan Brooks'un. Yani oradaki o sürekli olarak ev alınıyor, ev alınıyor, yeni ev yapılıyor, diğer ev satılıyor. Ben onu hep şey diye düşünmüşümdür. Yani bu roman aynı zamanda bir mimari yapı ve bu evler biraz da bunu da sembolize ediyor. O ailelerin dağılmasını sağlıyor. O evlere girenler ailenin esas çekirdeği oluyorlar. O evlerden dışlananlar kayboluyorlar sonra. Belki de bu yüzden mesela bendeki baskıda, belki de bunu gördüğüm için öyle düşündüm. Bendeki baskısında mesela bu Dan Brooks'un, mesela diyelim ki Türkiye'de böyle bir kitap yayımlansa belki, ya da başka bir ülkede, bir aile fotoğrafı konulurdu. Hayır, bir çok güçlü mimari yapısı olan bir ev. Bu Dan Brooks'un evinin fotoğrafı var. Hı hı. Kapakta. Fischer'in baskısında.
Onun da aynı şeyi yapmış mesela. Yeni şeylerinde, yeni baskılarında, Can'da da, bizdekinde de bir ev var.
Çok doğru tabii, evet. Çok doğru seçim. Yani o evlerin mimarisi kadar güçlü bir mimarisi bir yandan da. Böyle romanları. Bunlar çünkü çok nesnel olaylara çok fazla bağlantılı kitaplarda, ya çok fazla yani oyun, bir oyun kurduğunuzu belli eden metinler yazacaksınız, ya da Thomas Mann'ın bu romanında olduğu gibi son derece sağlam bir mimarisi olan bir şey yazacaksınız. Bunun ikisinin arası olamazmış gibi geliyor bana. Bu arada çok kısa bir not. 2009 yılında ben Münih'e gittim. Ve dedim ki ne yapıp yapıp Thomas Mann'ın evine gideceğim, villasına Thomas Mann'ın. Çünkü savaş öncesi evleri, bütün aile Münih'te yaşıyor artık. Münih'e taşınmış durumdalar ve orada da çok güzel bir villaları var. Nitekim villayı buldum, çok güzel bir villa. Kapısında da yazıyor işte, Mann ailesi şu tarihten şu tarihe kadar bu evde yaşamıştır. Buradan sürgüne gitmiştir Thomas Mann diye. Detaylı bir bilgi var şeyde. Kapısını çaldım ve içeri girip işte evi gezeceğim. Evdeki eşyalara bakacağım. Şortlu bir adam ve bir tane elinde top olan çocuk kaçtı. Meğer ev zaten savaşta çok büyük şey darbe gördüğü için aynısını yeniden yapmışlar evin ve eskitmişler de böyle taşları. O ev sanıyorsunuz ama değil, ve adam sahibi evin, ev satılmış. Evi başkaları almış. Ben tabii müthiş bir hayal kırıklığı, böyle abartıyordum işte Almanya'da çay içtiği yeri bile insanlar müzeye dönüştürüyor yazarların diye.
Hayret gerçekten.
Falan. Böyle bir şey. Daha sonra çok ilginç, bak gazete küpürlerine bir bak. 10 sene sonra falan, 10 sene olmamıştı. Bu olaydan 5-6 sene sonra Alman gazetelerinde bir haber çıktı. Rekor satış diye bir borsa brokeri büyük bir servet ödeyerek evi satın almış. Ve şimdiye kadar savaş sonrası Almanya'da en pahalıya satılmış konut.
Of.
Thomas Mann'ın evi. Almış, adama da soruyorlar, diyorlar işte niçin aldınız bu evi diye, şey bekliyorlar. Thomas Mann'ı çok severim falan diye. O da diyor ki yani ben borsa brokeriyim ama bir yandan da konut spekülasyonundan para kazanıyorum diyor. çok daha fazla para edeceğini düşünüyorum. Gelecekte o yüzden aldım diyor Thomas Mann'ın evine.
Aslında tam Buddenbrook'ların özeti gibi olmuş bu hikaye.
Kesinlikle.
Birbirine bağladığın zaman.
Kesinlikle.
Çünkü o ev orada bir sembol ya. Yani hani evet, onların elinden aile evi çıkıyor. İşte o şehrin öbür zengin ve
öbür, tabii.
Hagenstern müydü neyse.
Evet,
onlara
evet
geçiyor falan. Hani ve buna bizim Tony deliriyor. Hani bu böyle olmaz evet, evet, falan evet diye. Tam öyle olmuş.
Müthiş yani. Diyorum ya, ya bu kadar şey değil mi? İlk başta böyle bir tarif edilse birkaç cümleyle insanlara sıkıcı gelebilir. Aman ya böyle bir kitapta okunur. Fakat kitapta her şey Thomas Mann'ın bakışı ve Thomas Mann'ın edebiyatıyla öyle bir değer kazanıyor ki en küçük ayrıntılar. Neredeyse romanı ikinci, üçüncü okuyuşunda insan yeni yeni ayrıntılar, yeni yeni ayrıntılar buluyor ki. Bu bir romanın yaşaması için en önemli unsurlardan biri.
Kesinlikle haklısın. Sadece gençlere ne kadar okurken, bir kez daha okurken onu düşündüm. Gençlere ne kadar ulaşıyor acaba? Çünkü çok kalın olması gözlerini korkutuyor bence.
Evet.
Yani keşke daha çok insana ulaşabilse bu tip kitaplar, bu tarz kitaplar. Çünkü gerçekten çok şey, hem bir yazar olmakla ilgili çok şey anlatıyor. Dediğin gibi bir maharet gösterisi bir yandan.
Evet.
Hem de çağları anlattığı için ve Almanları anlamamız için. Yani bir sürü, bir sürü yönden okunabilir aslında.
Mesela dediğin ya, yazarları, mesela yazarlar için ne kadar ne kadar ne kadar önemli böyle şeyleri. Yani edebiyatın nasıl bir yandan da meşakkatli bir uğraş olduğunu ne kadar erken öğrenirse genç kuşaklar da, genç yazar kuşakları da, o kadar iyi şeyler üretiliyor. Yani bu kitap mesela bunu gösteren, evet adam bunu 26 yaşında bu başarıyı kazanıyor ama nasıl bir çaba var öncesinde ve kitaptaki çabayı görüyoruz kitaba. Böyle daha ne kadar fazla emek gerektiğini de gösteren çok önemli bir gösterge bir yandan da. Hep bu gençliğine vurgu yapıyorum. Çünkü yani insan gençliğinde heves eder tabii ki birçok meslekte olduğu gibi yazarlığa da. Ama bunun ne kadar zorlu bir yol olduğunu da bir yandan gösteren kitaplardan biri Buddenbrook. Beni o kadar genç yaşta yazmış olması yönüyle de heyecanlandırır. Elbette başka örnekler de var ama burada konu seçimiyle filan da ne kadar olgun bakıyor aslında bütün Almanya toplumuna, evet, Alman toplumuna, evet, ne kadar olgun bir bakış açısı var.
Yani ilk yaşta yazılmış bir sürü ilk roman var ama bunun kadar kallavisi azdır herhalde.
İşte bak, gençlere ulaşma meselesinde gerçekten eskiden ben edebiyat eserlerinin böyle sinemaya, büyük edebiyat yapıtlarının sinemaya taşınmasına filan, uyarlanmasına burun kıvırırdım biraz. Fakat şimdi mesela yıllardır böyle bu televizyon, Netflix, şu bu Mubi filan hep şeyi düşünüyorum. Yani maalesef ki bu dönemin yaşam tarzı bazen gençlerin ya da her yaştan insanların böyle kitapları karşısında ürkmelerine yol açıyor. Evet. O zaman işte sinema bunu, en azından bunun üzerine bir fikir edinme, belki oradan kitaba
evet,
geçebilir insanlar tekrar. Evet, evet, evet. Mesela yani bu tamamıyla şu anda yaptığımız programın yanı sıra söyleyeceğim bir şey. Daha önce de sana söylemiştim. Mesela bu şu programlar senin, bu dizin. Hı-hı. Bu programlar dizin. O kadar kıymetli bir şey ki bir yandan da yani. Çünkü burada da insanlar yani hayatın her anında birdenbire gündelik hayatlarının ortasına küt diye edebiyatın değerini koyabiliyorsun. Böyle şeyler lazım çünkü. Bunlar okunmadan da bir yandan da yani bu kitaplar okunmadan da yazar filan olunamıyor yani.
Sen çok da biyografi de okuyan bir
evet,
yazarsın. Bence evet, biyografinin de bu anlamda, tabii yabancı dil bilmiyorsa ancak çeviriler olabilir ama
tabii,
biyografi
tabii
okumanın da bence çok değerli olduğunu düşünüyorum ben.
Kesinlikle yani, bir yazarın inşa oluşunu görüyoruz orada. Hem kendisini inşa edişi hem de başkaları tarafından nasıl inşa edildi. Bir yazar nasıl oluşur? Biyografiler, yazar biyografileri bunu net ortaya koyuyor.
Evet, eserlerin de nasıl oluşturulduğuna dair de çoğunlukla biyografiler bize bir şeyler söylüyor. Gerçekten bence biyografiler de çok değerli.
Evet, mesela şey vardır, Heinrich Mann'ın işte iki cilt Kral Henri IV'nun gençliği ve Kral Henri IV'nun olgunlaşması diye iki ciltlik, işte dünyanın en önemli tarihi romanı olarak görülen iki ciltlik bir kitabı var. Yani Fransa kralını anlatıyor bu kitabında ama Mesela tarihi roman çok sevilen bir tür şu anda. Mesela bu kitap bunun benzeri, bunun düzeyindeki tarihi romanları okumadan mesela tarihi roman yazmak. Tamam, yazarlık bir böyle okuldan mezun oldu, işte bu şu kitapları okudu, yazar olacak demek değil. Ama bir yandan da hedefini en azından nereye yöneltmesi gerektiğini yazarlara gösterecek bu tür kitaplar, bu tür başyapıtlar. Bunlar okunmadan olamıyor.
Yani okumadan yazmak Allah'a mahsustur der. Hani derler, olacak iş değil tabii, yani mümkün değil. Hani belki bir atımlık bir kurşununuz olur ama daha fazla ileri gidemezsiniz herhalde.
Tabii, yani işte demin konuştuğumuz gibi aileden bahsedilebilir. Ailenden bir takım şeyleri anlatırsın, yakın çevrenden, ondan sonra tıkanır kalırsın.
Tabii mümkün değil. Mümkün değil.
Herkesin de hayatında bir Adorno yok Thomas Mann'ın hayatındaki gibi. Bana bir 70 sayfa yaz, gönder, romanıma koyacağım diye bir şey de yok. Yani o filan beni o yönleri filan şaşırtıyor. Evet. Bir de şeyi çok tavsiye ederim okurlara, eğer merak ediyorlarsa bunu. Erica Mann ve Erica Mann'ın hayatındaki kadınlar ve erkeklerle ilişkileri bir yandan da. Mutlaka Erica Mann'ın hayatına da bakılmalı. O da aslında Almanya'nın tarihini anlatıyor. Mesela şeyi izlerken, Babylon Berlin dizisini izlerken, onun şimdi çizgi romanını da çıkardı İletişim Yayınları. Ben hep Erica'yı düşündüm. Hep sahnede o dans ediyormuş gibi. Onun kabarelerini düşündüm. Çünkü o dönemin kabarelerinde o da. Ve tabii Thomas Mann'ın mesela bir yandan da burada sanat tutkusunu görüyoruz. Yani Thomas Mann gibi bir adamdan birdenbire şey düşünülebilir, yani kızı ve oğlu kabare sanatçısı olmuş, sahneye çıkıyor filan. Ama değil, bundan çok hoşlanıyor. Ama zaten çok kısa sürede zaten Erica ile Klaus da politik kabareye, evet, kabareyi iyice yöneliyorlar ve işte öylesi riskli bir dönemde, başlarına her türlü tehlikenin gelebileceği bir dönemde bayağı anti-Nazi, anti-faşist kabareler sergiliyorlar iki kardeş.
Sihirbaz ya Thomas Mann'ın bir nickname'i ne diyelim?
Evet.
Şeyi,
evet.
İsmi de Sihirbaz. Neden Sihirbaz?
Ya birçok sebebi var. Aslında çocukları sihirbaz diyorlar babaya.
Çünkü yapıyor, sihir yapıyor gerçekten.
Çünkü yapıyor. Evet, yapıyor. Ve her zaman ortaya çıkan bir adam da değil evde, hep odasında. Aşağı indiği zaman çocuklar içinde aynı zamanda bir sihir gerçekleşmiş gibi oluyor. Ve babalarının her geldiğinde, babalarını gördüklerinde, babanın mutlaka başkalarını kendisine hayran bıraktıracak bir şey yapmış oluyor baba. Ya bir şey okuyor mesela aileye, çünkü öyle bir şey de var. Yazdıklarını okuyor aile fertlerine, sayfaları indirip, ya öyle bir şey yapıyor ya gerçekten sihir yapıyor. İşte çocuklar için böyle bir takım çocuklar, iki kardeş özellikle Thomas Mann çocukluğunda Heinrich'le birlikte tiyatro yapıyorlar ve tiyatro sergiliyorlar ikisi. Kostümler giyiyorlar, belli kahramanları ya da yakın çevrelerinden belli akrabaları canlandırıyorlar filan. Böyle oyunlar, büyüklere oyunlar yapıyorlar yani. Böyle bir şeyleri var, çocuk oyunu olarak o yaptıkları şey. Hatta Heinrich Mann bunları küçük defterlere önceden bayağı storyboardlar çiziyor. Bu oynayacakları, ne oynayacaklarsa sahne sahne onu çiziyor. Mesela onları da çocukları sonradan oynuyor evde, özel hayatlarında. Çocuklara yeniden çocuk oyunları sergiliyor falan. Çocukları takıyorlar aslında bu ismi ona. Sihirbaz ismine. Ama sonrasında, yani çocuklar büyüdükçe hep ondan sihirbaz, sihirbaz, sihirbaz, sihirbaz diye bahsede bahsede sonunda sihirbaz olarak kalıyor.
Adı öyle adı. Bir isim kalıyor, evet.
Çünkü onun hayatına gerçekten çok uyuyor. Edebiyatı da öyle yaşıyor çünkü. Evet. İstediği her şeyi yapıyor edebiyatta.
Thomas Buddenbrook'un yaşam biçimi bir tiyatro oyuncusununkinden hiç de farklı değildi. Bütün hayatını gereksiz pek çok ayrıntılarla tek bir oyuna vermiş, yalnız kaldığı ve dinlendiği kısa birkaç saat dışında bütün vaktini buna veren ve tüm gücünü yitiren bir tiyatro oyuncusu gibi. İçine ateşleyecek gerçek bir heyecan duygusundan yoksun oluşu, iç dünyasındaki boşluk ve yalnızlık duygusu, sıkıntılı bir ruh hali olarak kendini belli eden büyük bir boşluk ve yalnızlık, onun karamsar ruh halini büsbütün karartıyor, kararlılıkla ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye çalışarak ne pahasına olursa olsun onurundan bir şey kaybetmemek, yorgun halini olabildiğince gizlemek ve dış görünüşü kurtarmak için olabildiğince ve kendisini zorlayarak ağzından çıkacak her söze, yaptığı her harekete bir tiyatro oyuncusu gibi dikkat ediyordu. Tuhaf davranışlar sergiliyordu. Kendisinin bile şaşkınlıkla ve tiksintiyle algıladığı tuhaf isteklerde bulunuyordu. Toplum içinde hiçbir rol oynamayıp gözden ırak bir köşede oturup, sessiz bakışlarla başkalarını gözlemleyenlerin aksine, gün ışığını arkasına alıp gölgede kalmaktan ve önünde aydınlıkta duran insanları seyretmekten hoşlanmıyordu. Gözleri kamaşarak ışığa bakmak ve herkesin sevip saydığı bir insan, başarılı bir iş adamı ve temsil yeteneği olan bir şef ya da halk arasında güzel konuşmalar yapan bir hatip olarak etkilediği insanları gölgede kalmış bir yığın olarak görmek istemiyordu. Bu ona yalnızca bir ayrıcalık, bir güven duygusu vermekle kalmıyor, üretimde başarıya ulaşmanın baş döndürücü sarhoşluğunu da tattırıyordu. Evet, ancak bu baş döndürücü eylem sarhoşluğuyla katlanabiliyordu bütün bu güçlüklere. Elinde şarap kadehiyle masanın önünde durup, sevecen bir yüz ifadesiyle, sempatik davranışları, yerinde kullandığı deyimler ve güzel sözlerle ortamı neşelendirip şerefe kadeh kaldırdığında, yüzünün solgunluğuna rağmen yine de eski günlerin Thomas Buddenbrook'u gibi görünebiliyordu. Hiçbir şey yapmadan sessizce bir kenara çekilip oturmak ve çevresindeki hanımların ve beylerin ilgisini çekmemek ona çok zor geliyordu. O zaman müthiş bir yorgunluk ve bıkkınlık duygusu yükseliyordu içinde. Gözleri bulanık görmeye başlıyor, yüz kasları gevşiyor ve vücudunu dik tutmakta zorlanıyordu. O zaman tek bir istek dolduruyordu içini. Bu kahredici umutsuzluğa teslim olmak, oradan çekip gitmek ve eve gelip başını serin bir yastığa koymak.
Diyelim ki ben okurum, dinleyicileri Buddenbrook'ları okudular. Thomas Mann'dan ikinci bir kitap daha okuyacak olsalar muhakkak bunu da okumalısınız. Ne dersin? Hangi romanı ya da eseri için dersin?
Önce Buddenbrook'tan sonra biraz dinlenmeleri için Venedik'te Ölümü okumalarını isterim. Orada da çünkü yine Thomas Mann'ın edebiyatının çok önemli leitmotiflerini, motiflerini öğreniyoruz. Çünkü Thomas Mann işte hem edebiyatta en fazla leitmotif kullanan ve leitmotiflerine sadık yazarlarından biri dünya edebiyatında. Tony Kroger'de sanıyorum yayımlandı Türkçe'de, yayımlanmış olması lazım. Onu, evet. Mario ve Sihirbaz yine çok güzeldir, novellalar bunlar. Ondan sonra Büyülü Dağ olabilir. Büyülü Dağ'ı okumaları, şey de yayımlandı Türkçe'de, Felix Krull da yayımlandı. Felix Krull çok eğlencelidir bir yandan, yine bütün şeylerini barındırır, leitmotiflerini Thomas Mann edebiyatının. Ama çok eğlenceli bir kitaptır bir anda. Yani müthiş, şimdi İngilizce bir kavramla işte social climber'lık diye tarif edilen şeyi böyle bir köy çocuğunun nasıl İspanya sınırına kadar palavralar ata ata nasıl yükseldiğini anlatan, işte dolandırıcı Felix Krull'un macerası olan kitap Felix Krull. Bunu okumalarını, Lotte in Weimar'da yayımlandı. Yine o bu Almanca edebiyatı, Almanya edebiyatını, Avrupa edebiyatını ve Avrupa'nın 100 yıl önceki düşünsel hayatını, 200 yıl önceki düşünsel hayatını, bütün bu dönemi, o dönemi anlamaları için neredeyse aydınlanma çağının büyük bir bölümünün Lotte in Weimar olabilir. Onu okumalarını tavsiye ederim. Yani bunlar daha sonra işte Doktor Faustus falan, artık onlar böyle sona doğru okunması daha şey, ama şey hemen arkasından çok güzeldir, yani sinema filmi gibidir Büyülü Dağ.
Evet.
Zaten
evet.
Onun da filmi çekildi galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ya da böyle çok önemli bir dizi yapıldı. Bunları tavsiye ederim, ama tabii bu kadar Thomas Mann'dan bahsetmişken benim gerçekten müthiş bir hayranlık duyduğum ve biraz hayatın adaletsiz davrandığını düşündüğüm Heinrich Mann'ın mesela Türkçe'de bildiğim kadarıyla işte Mavi Melek, Profesör Unrat mutlaka okunmalı.
Evet, onu da anmadan geçmeyelim değil mi?
Evet, onu da. O mutlaka okun. Bir de Uyruk diye bir kitap yayımlandı Türkçe'de. Uyruk diye çevrildi. O da faşizmin gelişi Almanya'ya, bunu en iyi anlatan dünya edebiyatındaki romanlardan biridir. Bunları tavsiye ederim.
Peki şunu da konuşmadan geçmeyelim. Bu çocukların dünya edebiyatındaki izleri dedik. Çok aile hikayesini evet. edebiyata soktu dedik. Birçok ülkede örneği oldu dedik. Bizden bir isme de gelebiliriz. Çünkü tabii, çok konuşulan tabii, bir şey. Tabii, Cevdet tabii. Bey ve oğulları.
Tabii.
Sen nasıl değerlendiriyorsun o etkiyi?
Yani... Ben bildiğim kadarıyla zaten bunu hiçbir şekilde saklamıyor Orhan Pamuk. Bu Dan Brooks'u ben bir iki demecini okudum öyle yanlış hatırlamıyorsam. Bu Dan Brooks'dan çok etkilendiğini bir model olarak aldığını önüne. Yani evet o da işte Türkiye'nin bu Dan Brooks'u yaptığı şey aslında Orhan Pamuk'un yani Türkçe edebiyatın ihtiyacı olan bir şey yapmış durumda ve o da ilginçtir. Çok genç yaşta yazıyor romanı.
Evet,
değil mi? 1979'da yayımlanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani. 20'li yaşlarında yazıyor. Yani öyle bir paralellik de var. İşin ilginç tarafı bazen Orhan Pamuk'taki egoyu ve Orhan Pamuk'taki hayatını ve yazarlığını kontrol etme ve inşa etmedeki özelliklerini, yeteneğini bu konudaki yeteneğini Thomas Mann'a çok benzetirim. Ya Thomas Mann'a gerçekten tamamıyla tesadüfi olarak bu kadar benziyor bu açılardan ya da çok iyi Thomas Mann biyografileri okumuş ve işte böyle yazar olunabilir, böyle dünya edebiyatında bir yer sahibi olunabilir diye böyle bir karar almış. Çünkü Thomas Mann Orhan Pamuk'ta da bu kendi hayatına. İradi müdahale çok fazladır.
Evet doğru.
İkisi de burjuva ailelerinin çocukları aynı zamanda varlıklı ailelerin çocukları ve ikisinin de ilk gençliklerinde yazarlarını inşa ederken parayla satın alabildikleri bir özgürlükleri var. Her ikisinin de o açılardan çok benzeşirler. Yani sempati duymaması Orhan Pamuk'un zaten beklenemezdi. Aslında yani birçok açıdan daha benzeşimler ortaya konulabilir ama tabii edebiyat bir yandan işte ekoller, edebiyat akımları var ama bir yandan da her edebiyat eseri bir biricikliği olan bir şey. Ve o yüzden de tabii ki yani Thomas Mann'ın eserleriyle Orhan Pamuk'un eserlerini karşılaştıramıyoruz birbirine. Öyle bir kritere de olmasına da gerek yok zaten. Ama yani bu hayatlarını kuruş biçimlerinde belli benzerlikler var gerçekten.
İki Dünya Savaşı'nı birden yaşamış, dünyanın büyük değişim rüzgarlarına direnmeye çalışırken çalkantılardan nasibini almış ama hiç durmadan üretmiş, hayatını sürdürdüğü kıtalar değişse de yazma alışkanlığını hiç bırakmamış ve her şeyin önüne koymuş bir yazarın hayatından, eserlerinden söz ettik. Tahmin ediyorum ki bazılarınıza fazla planlı, fazla hesaplı gelmiştir Thomas Mann. Bana da öyle geliyor, itiraf edeyim. Ama sonra hatırlıyorum. Biz okurların işi yazarları eserlerine bakarak değerlendirmek, hayatlarına bakarak değil. Bazı hayatlar da çok ilginç ve merak uyandırıcı, doğru. Hele izleri eserlerde de sürülebiliyorsa daha da cazip. Yani demem o ki, Thomas Mann'ın romanları da, öyküleri de, hayatı da büyük bir güçle kendine çekiyor insanı. Direnmeye ne gerek var? Adam bir edebiyat dünyası kurmuş kendine, bize de armağan etmiş. Kıymetini bilelim işte. Bu bölümün esas kızı, bu Dan Brooks'lar bir ailenin çöküşünü, diğer Thomas Mann eserleri gibi Can Yayınları ulaştırıyor okurlara. Çevirisi de Kasım ve Yadigar Eğit'e ait. Ben bölüme hazırlanırken Siyah Kitap'tan Mart 2022'de çıkan Colm Tobin imzalı Sihirbaz adlı biyografiden de çok yararlandım. Bir roman gibi de okuyabileceğiniz kitabın çevirmeni de usta yayıncı İlknur Özdemir. Ahmet Heinrichmann'ın eserlerinden de söz etti ama ne yazık ki sitelerde baskılarının bittiği söyleniyor. Yine de söyleyelim, Mavi Melek, Profesör Unrat adıyla en son Otello yayınlarından çıkmış. Daha önce de Mavi Melek olarak Güven, Can, İtaki yayınları tarafından da basılmış. Ahmet'in uyruk olarak sözüne ettiği Teba ise İtaki yayınlarının listesinde var. Ama ben hep tükenmiş olarak gördüm kitap satış sitelerinde. Yine yolumuz sahaflara çıkıyor galiba. Bölüm konuğumsa gazeteci yazar Ahmet Tulgar'dı. İlk öykü kitabı Evsiz Ülke Hikayeleri 1989 yılında, ilk romanı Volkan'ın romanı 2006'da yayımlanan Ahmet'in son kitabı da İletişim Yayınları'ndan çıkan Arzu'nun Serbest Dolaşımı. 2012 yılında Çocuklar ve Canavarları adlı romanını da birlikte hazırlamıştık yayına. Eğer henüz onun eserleriyle tanışmadıysanız, ister sondan başlayın, ister baştan ya da ortadan, ama bir yerden mutlaka katılın onun dünyasına. Ayrıca Duvar Gazetesi'ndeki yazılarını da öneririm, hele portre yazılarını. İyi ki Ben Okurum'a katıldı, Thomas Mann'ı bize detaylı bir şekilde anlattı, coşkusuyla büyük bir mutluluk verdi. Müteşekkirim efendim.
Thomas Mann ne yazarsa yazsın mutlaka ve mutlaka okunsun, okunur. Müthiş bir edebiyat zevki, başka her şeyi yeri geldiğinde bir kenara bırakıp okunacak kitaplar. Hiç öyle Alman edebiyatı, şu edebiyatı filan, bir dünya edebiyatı var ve o dünya edebiyatında çok önemli bir yerde oturuyor Thomas Mann. Hiç yani unutulmayacak, daha yüzlerce yıl, belki çok daha fazla, işte dünya bir felakete sürüklenmezse, insanların yeniden ve yeniden okuyacağı, bütün kuşakların kitaplar yazmış, bırakmış böyle bir adam.
Evet, Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com. Ve son sözü Buden Buruklara bırakıyoruz. Piyanonun başına geçti ve çalmaya başladı. Seslendirdiği parça çok basitti. Bir hiçti aslında. Var olmayan bir melodinin fragmanı, 1,5 mezürlük bir ezgiydi. Hanno bunu kendisinden beklenmeyen bir güçle ve gelecek olanın ham maddesi ve kaynağı olarak trombonlarla buyurgan bir şekilde bildiriyormuşçasına, tam bir uyum içinde ve kendisinden beklenilmeyecek kadar kalın bir tonda ve tek sesli olarak çalmaya başladığında aslında neyin kastedildiğini anlamak pek mümkün değildi. Ama bunları tiz perdeden ve mat bir gümüş tonunda armonize ederek tekrarladığında hepsinin bir bütünün parçaları olduğu, giderek daha da alçalan bir tonla bir makamdan ötekine geçen acınası bir buluş olduğu belli oluyordu. Hanno öylesine kesin ve yapaylık karışımı bir kararlılıkla sunuyordu ki, çaldığı şey tuhaf, gizemli ve anlamlı bir değer kazanıyordu. Şimdi de senkopların durdurak bilmeyen geliş gidişleri başlamıştı. Arayış içinde yolunu şaşırmış, çığlıklara dönüşerek parça parça olan, sanki duyduklarından huzursuz olmuş ve hiç susmayacakmış gibi ve birbirinden farklı armonilerle. Sorarak, ağıt yakarak, tükenerek, arzulayarak ve vaatlerde bulunarak. Senkoplar giderek daha da şiddetleniyor ve acele acele çalınan üçlemelerle çaresizce çevreye savruluyorlardı. Fakat yükselen korku çığlıkları birleşerek bir biçim kazandılar. Birbirlerine kenetlendiler ve melodiye dönüştüler. Sonunda o an geldi ve nefesli sazların oluşturduğu bir koronun yürekten söylediği yakarışlı bir şarkı gibi güçlü ama alçak gönüllü bir biçimde her şeye egemen oldu. Hiç durmaksızın yükselen, dalgalanıp coşan, yolunu şaşıran ve kaybolan ezgiler yenilmiş, onun yerine ise hiç şaşmayan bir kararlılıkla, basit ritimli, ezik ve çocuksu bir masumiyetle dua eden bu koral müziği yükseliyordu. Bir çeşit kilise müziği bitişiyle sona erdi parça. Arkasından uzunca bir duraklama ve sessizlik oldu. Sonra birdenbire, o da ne öyle? O ilk ezgi usulca ve soluk bir gümüş rengiyle yeniden yükselmeye başladı. O zavallı, aptalca ve gizemli ses dizgesi bir makamdan ötekine geçen o acı tatlı çöküş yeniden yükseldi. İşte tam o sırada şiddetli bir arbede çılgınca bir hareketlilik, fanfarların müziğini anımsatan ve vahşi bir kararlılığı ifade eden vurguların her şeye egemen olduğu inanılmaz bir başkaldırı başladı. Ne olmuştu? Ne olacaktı? Hareket emri veren borazanlar gibi yankılanıyordu yükselen müziğin sesi. Sonra bir toplanma ve yoğunlaşmayı andıran bir şey oldu. Daha sert sesler birbirine karıştı ve yeni bir ses dizgesi yükseldi. Bir doğaçlama, bir çeşit av türküsü başladı. Hareketli ve şiddetli. Fakat hiç neşelendirici değildi. İnsanın iç dünyasını yansıtan umutsuzluk dolu ezgilerdi bunlar. Araya karışan borazan sesleri daha çok bir korku çığlığını anımsatıyordu. Ve bütün bunların arasında çarpık, tuhaf armonilerle eziyet çeken o huzursuz ve tatlı tema, o ilk gizemli tema yeniden yükselmeye başladı. Sonra anlamı ve özü pek anlaşılamayan olaylar silsilesi izledi bunu. Hanno'nun hakim olamadığı, aksine çalan parmakları altında kendiliğinden oluşan, ve daha önce hiç tanımadığı ve yaşayarak öğrendiği tınılar serüveninden, ritimden ve armoniden bir kaçış. Tuşların üstüne eğilmiş, açık dudakları ve dalgın bakışlarıyla öylece oturuyordu. Ne olmuştu? Neydi yaşadığı şey? Korkunç engellerin üstesinden gelinmeye mi çalışılıyordu? Ejderhalar mı öldürülüyor? Dağlar mı aşılıyor? Azgın sulara karşı mı yüzülüyor? Yoksa alevler arasından mı geçiliyordu? Kulakları tırmalayan bir kahkaha ya da anlamsız müjdeli bir kehanet gibi o ilk tema, o değersiz oluşum, bir makamdan ötekine geçerek devam eden o çöküş odanın her yerinde yankılanıyordu.